Ayrım 8.
Sanki bir daha Turgut'u göremeyeceği duygusu gezindi içinde. Nereden bilinir görüp görmeyeceğim? Saçma, metafizik. Kendini izleyip kollayan Turgut'un gözlerini üstünde duymanın mutluluğuyla ağır, düşünceli Necla'nın konağa doğru yürüdü karanlık sokakta. 1 Mayıs'larda komünistleri toplarlardı eskilerde. Birkaç gün güvenlikte tutup bırakırlardı. Sizin iyiliğiniz için yapıyoruz diyorlardı o zamanlar. Bir yerlere yazılar yazarlar ya da bildiri dağıtır kışkırtıcının biri, sizden bilinir, başınız belaya girer. Toplamıyorlardı yıllardır. Desantralizasyon kararından beri TKPC yaygın bir etkinliğe de kalkışmıyordu 1 Mayıs'larda. Gerçi örgütte çalışmamıştı bu kez. Sebati'nin aracılığıyla Reşat'a gidip gelmişti bir iki. Bir de Reşat'la konuştuklarından birkaç gün sonra Sebati uğramıştı iş yerine. Valizi göndereceğini söylemiş, evinin adresini almıştı. Reşat'ın sözünü ettiği, içinde kimi eski belgeler bulunan arşiv benzeri bavulu, bir gece karanlığında yüzünü doğru dürüst seçemediği biri bırakmıştı eve. Şöyle bir bakmıştı bavuldakilere. Çevresinde en güvenilir bulduğu sahirlere saklatmıştı o da. Sahir'in merak edeceği bir sürü belge vardı bavulda. Hele sarı defterdeki yazıları okumak uzmanlık istiyor gibiydi. Eski Türkçeyi iyi kötü bilmesine karşın o kadar kolay çıkamazdı içinden. Şefik Hüsnü'nün ya da Doktor Hikmet'in yazıları olmalıydı bunlar. Eski Türkçe onlar yazardı. Güçlükle anımsıyordu bir zamanlar gözden geçirdiği bu yazıları. Rastlantı değildi Reşat'ın işi ona önermesi. Bekarlık yıllarında o saklamıştı Reşat'ın Yakup Usta'yla gönderdiği bir sürü belgeyi. Aramalara karşın hiçbir şey kaptırmamıştı polise. Tutuklamada hayınlığa saptı diye yaydıkları Sevati bana uğramadıklarına göre ya söylemedi ya da başka bir iyilik düşünüyorlar bizim için. Belgeleri sahirlere saklattığı bavula boşaltıp asıl bavulu bir kıyıya koymuş, avlunun arka bahçeye açılan toprağı üstünde Fehime Hanım'ın eskilerden kalma bir kara çamaşır kazanının altında kağıtlar yakmış. Küllerini, kara taşları da bırakmıştı öylece. Polis gelip belgeleri sorarsa burada yaktığını söyleyecekti. Gelmedi kimse. Sebati'nin hayınlığına da hiç aklı ermemişti aslında. Adını hayına çıkarmadığımız mı kaldı? Bekir'e duyulan kuşkunun da aslı yoktu demek. Reşat da tanıktı. Poliste yatırıldığı falakada ayaklarını patlatmışlar gene adamın. Sürgünden kaçtığında gece yarısı kendine gelmesini anımsadı. Gerçi pek yüz bulamamıştı kendinden ya. Kötü bir şey de çıkmamıştı sonunda işte. Kötü olan bu huyumuz bizim. Tutuklama bitip de Reşatlar Ankara'ya gönderilince Sahir Hoca'ya verdiği sözü yerine getirmek için telefon açtı Şefik Hüsnü'ye. Çoktandır yakındığı bel ağrılarını anlatıp buluşmak istedi. Ertesi günde gitti doktorun Osman Bey'deki evine. Kapıyı Polonez köylü, sırıtkan hizmetçi kız açıp merdiven çıkışındaki salona aldı Rahmi'yi. Biraz sonra her vakitki ağırbaşlı, incelikli görünümüyle girdi doktor. El sıkıştılar. Karşısındaki koltuğa oturup, ''Nasılsınız?'' dedi. ''Karınız nasıl? Ameliyat oldu mu?'' Fehime'ye kanser tanısı konduğu günlerde uğrayıp konuşmuştu. Ne diyeceğini bilmez gibi kaldı bir. ''Olmadı'' dedi. ''Yakınları aldılar, hocalara okutuyorlarmış.'' Alaya özenmiş sözlerine şaşırmış görünmedi doktor. Düşünceli biçimde önüne baktı bir süre. Anlamıştır, niye anlamasın? Onun karısı da Katolik. Görünmedi bugün madam. Sabah duasına gitmiştir kiliseye. Ne kilisesi, hangi kiliseye gidecek burada? Kızları Varşova'daydı. Mumlar adıyordur evinde kızının kurtuluşu için. O da İsa'dan bekler her şeyi. Kızıl Ordu'dan değil. Hocanın Fehime'ye dediğini papaz ona desin. Madam da ameliyat olmaz. O kadar da değil. Papaz da demez öyle bir şey. Bizimkilerin kafasında değil o herifler. Saçağın, bıçağın, bacağın altına yatmayacaksın. Söyleyeyim mi hoca bunu demiş diye? Bir şey anlamaz doktor bu sözlerden. Beliniz nasıl? Evet dedi Rahmi. Bir ağrı var belimde. Gurabada bir tanıdık doktor film alacak. Danışmış oldum size de. Gerekirse polise bunu söyleyeceğim anlamındaydı bu. Başka bir şey için geldim ben dedi. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Sahir Bey diye gazeteci var. Fransa'da felsefe okumuş filan. Komşum, eskilerde sözünü etmiştim bir ara. Marksistlikten soruşturmaya uğrayıp ayrıldıydı öğretmenken. Başını salladı doktor, anımsadım gibisine. Sorular var kafasında, aydın. Ama namuslu bir aydın. Tanışıp konuşmak istiyor sizinle. Vaktiniz varsa dedim. Umduğu gibi kötü karşılamadı doktor. Niye kötü karşılasın? Fransa'da okumuşlara da yakınlık duyar. Sevindi bile, gününü, saatini belirlediler. Reşatların tutuklanmasına geçtiler. Canı sıkkındı Şefik Hüsnü'nün. Polisin böylesine tez başarıya ulaşmasını sindiremiyordu. Sessiz görünümlü, sinirli konuşmalarında olduğu gibi, kırmızıya çalan pembe yüzüne, geniş alnının üstünde seyrelmeye başlamış saç diplerine kadar kan yürüyerek, Rahmi'ye diktiği gözlerinde kızgın parıltılı, arkadaşların böylesine aymaz davranışlarda polise bunca açık vermelerini anlayamadığını söyledi. Taş Reşat'taydı. Tornacı Emin'den Reşat'la karısı Suat üstüne bir şeyler dinlemiş olmalıydı. Bir de Mihri var ya, Reşat için konuşmaz o. Dede Ahmet de kötü şey söylemez Reşat için. Başka kimden alacak? Dünyada iyi gidiyordu işler. Yakında Türkiye'ye de yansıyacağına inanıyordu Şevik Hüsnü, iyi işlerin. Yasal çalışma olanakları beklenebilirdi. Cep saatini çıkarıp bakınca kalktı Rahmi. Bir hastasına gidecekmiş doktor. Evden ayrılıp tramvay durağına yürürken önünü ardını kolluyordu belli etmeden. Günlük yaşam dışında göze çarpan bir şey yoktu görünürde. Doktorun gizli işlere karışmadığına inanmış olmalıydı polis. Pek üstüne düşmüyorlardı onun. İzleseler ne olacak? Gizli bir iş mi yapıyoruz? Sahir Hoca'nın doktora gelişi gizli değil mi? Gizli de yasa dışı değil. Asıl tatsızı o ya, merhaba deyip iki söz etmek bile korkulacak bir şey. Böyle bu ülke. İş yerine geldiğinde oturduğu sandalyeden kalkıp kendini selamın aleykümle karşılayan Fehime'nin akrabası, yampirik köylü bakışlı adamı görünce sinir bastı birden. Sabah sabah, para almaya geldi gene. Selamını bile almadan, ne var dedi adama sertçe. Her vakit yaptığı gibi cebinden çıkarıp sessizce uzattığı kağıdı çekti adamın elinden. Şöyle bir baktı yan gözle. Fehime'nin çarpık çırpık birkaç satır yazıyla istediği 40 lirayı görünce tepesi attı birden. Beni iyice enayi sandınız siz dedi bağırarak. Para mara yok artık. Ev orada. Karımsa gelir oturur evinde. Beklemediği bir durumla karşılaşmıştı adam. Bakışları biraz daha yampirikleşti, yutkundu. Yanlış bir iş ediyorsun Rehmi Efendi dedi bu gardun. Sertçe kesti Rahmi. Senden öğreneceğim yanlışı doğruyu. Benim karım bu. Gardun gelsin otursun evine. Ayıp değil mi evini bırakıp gitmesi? Ayıp da günah da. Bu günah sözü neredendi şimdi? Onların anlayacağı dil diye mi kullanmıştı? Yok canım, tekerleme gibi çıkmıştı ağzından. Dikeldi adam. Asıl günah dinimizin nehyine karşı çıkmaktır efendi dedi. Adama baktı Rahmi. Gözü göz değildi herifin. Sizin dininizin de diye başlayıp herifin suratına bir yumruk indirmek geldi içinden. Motor, freze, torna gürültüleri içindeki atölyede çalışan çocuklar, ustalarıyla ara sıra uğrayan bu herif arasında tatsız bir şeyler geçtiğini sezinlemiş olmalıydılar. Yabancıya çullanmak için göz ucuyla kolluyorlardı sanki. Toparlandı Rahmi Usta. Yampirik gözü seyirmeye başlamış adamı omzundan tutup yavaşça kapıya döndürdü. Hadi aslanım güle güle dedi. Para yok bir daha burada. Söylersin Fehime Hanım'a. Kocasıysam gelsin evine. Değilsem elin erkeğinden para almak da günah. Bizim dinimizde böyle. Bir diretecek oldu adam. Rahmi'nin omuzundaki çelik parmaklarını duyumsayıp gözlerini üstüne dikmiş atölye çalışanlarını da görünce gözü kesmedi belli ki çıkıp gitti sessizce. Ne bakıyorsunuz hadi işinize. Oğlanlar işlerine dönerken bir acıdır çöktü içine Rahmi'nin. Niye böyle yapmıştı sanki? Verilmiş bir kararla değildi. İçinden öyle gelmişti o anda. Zavallı Fehimecik ne koşullarda kim bilir. Bir yararı olsa da yaptığımın gelse evine. İyi de gelmez. Bırakmazlar ki gelsin. Hasta zavallı. Yetmedi. Bir de bu benim saldırım. Ters yanımızdan kalktık bu sabah. Larissa'ya benzer biriyle şeytan aldatmıştı dün gece. O mu bozdu nedir sinirimi? Yıkanırken de Fehime'yi düşünmüştü özlemle, gülümseyerek. Gusül abdesti diye tuttururdu şimdi. Yıllardır aksamadan sürüp giden evlilik düzeninin biçimlendirdiği yaşamında kendine özgü yeri olmuş, o yüz yumuşak bakışlarıyla esmer, tombul, ağzı var dili yok Fehime'yi bir alışkanlıkla arıyor, cinsel güdülerin baskısıyla kimin de iyice ağır basan tutkuyla istiyordu. Yok olur mu ağzı da varmış Fehime Hanım'ın, dili de, susarmış içine atıp. Para göndermeyeceksen kesip bitirmek bu işi en iyisi belki. Söyleyeyim avukata açsın boşanma davasını. Boşanır mı kadın? Bakarsın dönüp gelir evine o zaman. Bu kadar mı istiyordu gelmesini? Sevgi mi, acıma mı, cinsel dürtüler mi, yoksa evin ağır basan gereksinimleri mi? Belki de tümü birlikte yaratıyordu bu beklentiyi. Kirliler dağ gibi birikmişti gene. Yemek, bulaşık, temizlik uğraşı. İlk günlerin aldırmazlığı geçtikçe daha da ağır basan bir bezginlik doğurmuştu. Evli bekarlık der halk buna. Gerçekten güç. Diyelim boşandık. Yeniden evlenir miyim? Ne halt ederim evlensem de? Yenisi Fehime'den iyi mi olacak? İyisi doğurur belki. Bir de çocuk bu yaşta. Öyle büyüdü ki gözünde birden. Demir çubukları yol üstünde bırakan oğlanlara bağırdı. Çıkıp yazıhanede asılı tulumunu geçirerek işe verdi kendini. Olayı kafasından atmaya çalıştı. Akşam yorgun argın döndüğü soğuk boş evde sobayı temizleyip bir iki tahta parçasıyla odanın soğuğunu kırarken her günkünden daha çok duyumsadı yalnızlığını. Niye göndermemişti Fehime'ye parasını sanki? Yampirik köylüye kızdığından mı? Tutuklamalar başlayınca Kemal söylemişti. Yakınlarından birinin alacağını Fehime ablanın parasını bu herif gelmişti. Doğru dürüst konuşmuşluğu bile yoktu adamla. Kaçtır para veriyordu imza bile almadan. Kemal doğrusunu yapmış, pek uğramak istememişti Rahmi Usta'ya o günler. Parayı şimdi göndermeye kalksa nereden bulacaktı Kemal'i? Dün akşamdan kalan sebzeli şehriye çorbasına kalan kırpıntı etleri de ekleyip bol limon sıkarak isteklice doyurdu karnını. Radyoyu kurcaladı biraz. Gündüz okuduğu Tan gazetesini açıp şöyle bir göz attı sayfalara. Sıkıntıyla kalktı. Gidip Zahir Hoca'ya Şefik Hüsnü ile buluşmayı bildirmek, biraz da çene çalmakta en iyisi. Bakalım evdeler mi? Uğramış bulamamıştı birkaç akşam önce. Sokağı dönüp de pencerede ışığı görünce sevindi. Kapıyı Zahir Hoca açtı. Nedret Hanım karşıda kalmış, büyük baba hastaymış. Ağırcaymış da biraz. Zatürreye çevirmesinden korkuyorlarmış. Çocukların okulu olmasa Zahir Hoca da kalacakmış. Rahmi çalışma odasına buyur ederken kapılarını açarak şöyle bir görünüp bağırış çağırış içindeki çocukları da susturduktan sonra gelip karşıdaki koltuğuna yorgunca oturdu. Rahmi'den cuma akşamı doktorun kendisini beklediğini duyunca da öyle mi diye yorgunluktan sıyrılır gibi doğruldu ağır ağır. Rahmi'nin verdiği ayrıntıları da aynı ilgiyle dinledi. Sorulursa doktor Şefik Hüsnü'yü hep duyuyordum. Gidip kendisiyle tanışıp görüşmek istedim diyecekti. Sağ ol Rahmi Usta dedi. Unutuldu bu iş diyordum. Yok canım unutulur mu dedi Rahmi. Şu gürültü atlasın diye bekledik. Tutuklamaları diyordu. Gürültü eksik olur mu bu ülkeden dedi Sahir gülerek. Şimdi de kafatasçılar saldırıya geçti. Ne diyorsunuz bu işe? Hiç ne diyeceğim dedi Rahmi. Bu pisliği hep salarlar üstümüze. Hitlerciler dayak yiyor. Buradaki itler kuduruyor. Şansları kalmadı pek. Bence de yok şansları dedi Sahir düşüncesine ortak bulmanın sevinciyle. Hükümetten yüz bulamıyorlar. Faşist Cumhuriyet dünkü pazar günü nizam düşmanları diye başlık atmış. Turancılar için. Sabahattin Ali davasındaki olayları birkaç tahrikçi yaptırmış gençleri aldatarak. Saracoğlu bunlardan daha az pis herif değil biliyoruz. Evvelki günkü ulus diyor ki Cumhuriyet kanunları gardistlerin terörüne de izin vermeyecekmiş. Troçkistlerin anarşisine de. Gardistler biliyorsun Romanya'daki faşist örgüt. Demir muhafızlar. Biliyorum anlamına başını sallayan Rahmi'nin suskun kaldığını görünce üsteledi. Ne diyorsunuz? Bilemiyorum hocam dedi Rahmi aynı dalgın takıntılı bakışla. Baştaki heriflerin ne bok yiyeceğini. Affedersiniz kestirmek güç. Arkalarında yukarıdan birileri olmadan mı bu turancı itler atıldılar ortalara böyle? Üst katlarda birileri oynuyor. Şansları yok dedim. Çünkü Sovyetler bu işi yıktı. Tüm cephelerde ilerliyor Kızıl Ordu. Almanya'nın yanında savaşa mı sokacaklar Türkiye'yi? Buyurup soksunlar nasıl sokacaklarsa. Efelenir görünümle ölçüyü kaçırdığının ayrımına varmış gibi ekledi hemen. Söz gelimi diyorum dedi. Almanların yanında savaşa sokulmamızı ister miyim? Bu kadar da enayi olamaz bu herifler yani. Bu çırpınışları da ondan. Bize Troçkist deyip Sovyetleri kandıracaklar. Turancı faşistlere gardist deyip Batılılara şirin görünecekler. Kim yutar bunu? Faşizme söverken de faşisttirler. Demokrasiye övgü düzerken de. Hani halk der ya Allah bir sözüne inanmayacaksın. Bunlar o işte. Ses çıkarmadan gidip çayları getirdi Sahir. Benim kaygım başka diye aldı alttan bir girişle. Bu adamların senin de dediğin gibi sinsice bir hırlaşma var aralarında. Bırakılsa bir süre iyice kapışsınlar. Saracoğlu'nu aratacaklar da var yukarılarda çünkü. İngilizlere yakın bilinir bu herif ne de olsa. Ne çıkar ki bundan dedi Rahmi. Gerçi bir şey yapıldığı yok bildiğim. Ama it itin kuyruğuna basmaz hocam. Her türlü pisliği etti bu herif. Cehennem olup gitse çok iyi eder. Daha kötüsü gelip de ne yapacak bundan kötü? Tümünün içi dışı kara bu heriflerin. Kimininki biraz soluk olursa ne değişir? Sahir Hoca belli belirsiz yüzünü buruşturdu bir şey diyecek gibi. Vazgeçip sustu. Fehime Hanım'ı sordu bir kısa sessizlikten sonra. Evden ayrıldığından beri bilmiyordu Rahmi ne durumda olduğunu. Hastalık ilerlemiş olmalıydı. Sahir de acıyordu kadına. Ah bu halkımızın cahilliği diyordu. O günkü olaydan söz etmedi Sahir'e. Fehime'ye para göndermediğini söylemekten utanıyordu sanki. Kendisine yakıştıramadığı bir şey vardı davranışında. Turgut'u sordu o da. İyiydi Turgut da. Çalışıp duruyordu gazetede. Kemal'i Turgut'tan bulabilir miydi, sorsa mıydı? Çıkmaza soktuğun özel işin için adamları koşturacaksın. Kalksa mıydı? Sahir Hoca'nın da tadı yoktu bu akşam. Nedret Hanım'a söylemişti bavuldaki yazılara bakabileceklerini. Sordu. Olmamıştı. Daha karşıda bir araya gelememişlerdi Nedret'le. Bir bakın bakalım, işinize yarar bir şey var mı dedi. Sizden değil, polisten saklı hocam. Aslında onların da bugün ne işine yarayacak ya, yakar makar pezevenkler. Yalnız diyeceğim, ters bir durum olursa okuduğunuzu söylemezsiniz daha iyi. Başınızı ağrıtırlar ama nereden bilecekler? Kalktı izin isteyip aynı gülümser durgunlukla ses çıkarmadan kalktı Sahir Hoca da. Geçen konuşma için soracağım şeyler var ya. Nedret olmadan konuşmayalım, üzülür dedi. O da bulunmak istiyor, biliyorsunuz. Ses çıkarmadan yürüdü Rahmi Usta, biliyordu, bilmez olur mu? Onun gösterdiği ilgi daha yürektendi belki. Ayrıldılar. Eve geldiğinde son olayların kıskacındaydı kafası. Günü gözden geçirdi, her vakit yaptığı gibi. Bakalım doktorla konuşmak ne kazandıracak bizim Sahir Hoca'ya. Yakınmış yasal çalışma günleri. Doktor kadar iyimser olmadığına mı üzülsün, böylesine iyimser olan doktora mı şaşsın, bilemiyordu. Aslında karamsar Sahir Hoca'yı şaşırtacak belki de doktor. Şaşırtsın, ayağı da yere bassın. Hangisinin, doktorun mu, Sahir'in mi? Saçmalamaya başladık biz de. Çok namussuzca saldırmışlar poliste Reşat'a. Ölürsün demiştik bu kez Reşat. O orospu çocuğu parmaksız Hamdi sırıtarak öyle demiş. Bunu da atlattı, neyse. Bakalım bize ne çıkacak? Böyle köşende oturursan ne çıkacak? Oturacak mıyız? Sahir Hoca oturun diyor. Senin de işine geliyor. Ne işime gelecek? Reşat gel çalış dese çalışmayacak mıydık? Bakalım olaylar nasıl gelişecek? Mihri ile dede ile, belki de tornacı Emin ile konuşacağız. Yeni durumda ne yapılabilir? Kızıyorum ama Emin de pek haksız değil. Bekleyen bir sürü iş varken bu kadar çabuk yakayı ele vermeyecekti Reşat. Doktor haklı söylenmekte. Yalnız tornacı Emin'in doldurması değil bu. Çok laçka davranıldı. Şimdi ne yapacağız? Bugün asıl bunu konuşmak gerekti. Soracaktım. Saatine baktı doktor. Yıllardır biz de öğrendik artık bu incelikleri. Önce bir Dede Ahmet'le aramızda konuşmak daha doğru olacak belki de. Önce yatıp uyumak gerek. Uykusu yoktu. Ne kadar itelemeye, unutmaya çalışsa ağır bir cinsel istek baskısından kurtaramıyordu kendini. Dün geceki düşsel yanılma bir boşalımla doyum getirmemiş cinsel dürtülerini hemen de her vakit olduğu gibi kışkırtıp azdırmıştı sanki. Sabah Şefik Hüsnü'nün evinde kapıyı açıp sırıtan fingirdek Polonez köylü hizmetçi kız değirmi kalçasıyla gelip dikiliyordu karşısına ikide bir. Fehime gibi o da tombul madamı uyutup bunlar bizim doktorla. Kör olası şeytan bak neler getiriyor insanın aklına. Laz İsmail itinden. O soktu kafama bunları. Zinoviyev'in karısının üstünde yakalamışlar doktoru. Doğru mu, eğri mi? Hangi sözü doğrudur ki hergelenin? Her boku yer. Ona buna pislik atar böyle. Sevmediği pek az kişiden biriydi partide İsmail. Kanı ısınamamıştı bir türlü. Komintern'de, lüks otelde kaldıkları günler İstanbul'dan beri çok sevdiği, saatçi Niko'nun karısını ayarttığı için kızgındı belki de herife. Parti çalışması yapıyoruz deyip Niko'yu sokmazlarmış yanlarına. Pislik herif. Yakarı. Tam bulmuşlar birbirlerini. İş Dimitrov'a yansımış. Komintern başkanına. Ben İsmail'le yaşayacağım demiş karı. Onu seviyorum. Ne olmuş yani? Hakkı değil mi kadının? Hakkı. Ne bileyim, takılıyor kafası insanın işte böyle. Asıl takıldığın Sovyetlerin tutması bu İsmail'i. Evet öyle, yalan mı söyleyeyim? Partide bir o kaldı yukarıda. Hem bu kararı da bizim parti vermedi bildiğim. Sovyetler istedi böyle olmasını. Kim bilir kime yarandı it. Piyek'in desteğiyle olmuş diye duymuşlardı. Yaranmakla da ne demek? Tronçkist mi olduk? Nedir aydın kişiyle düşe kalka? O tombalak Polenes köylü hizmetçi kız da yeni değil ki bu kız. Her gidişinde böyle karşılar. Ama o zaman Fehime Hanım yok şimdi, uyumaya bak. Yatıştıramadığı dipdiri cinsel gücüyle kıvranır gibi yatakta nice kez sağına soluna dönüp durduktan sonra dalabildi. Epey de geç gitti işe sabah. Tornacı Emin uğramış, gene geleceğim deyip gitmiş, görünmedi. Merakla bekletti yalnız bütün gün. Bekleme, niye bekliyorsun? Emin bu, neler yumurtlayacaktı kim bilir. Dinlemek eğlenceli oluyor bazı. İyi ki o da atlattı bu gürültüyü. Reşat'ın çekeceği vardı içeride yoksa. İşlerde biraz durgun bugünler. Bizim patron Saraç Baba. Ürkek ürkek bakıyor gene. Cehennemin dibine. Atölyeye döndürüyor kendini. Az kazanmadı. Hörgücünden yesin biraz. Öğle yemeğine çıkmadı. Bir piston kaynağı işini çocuklara gösterdi. Yatıp kestirdi yukarıda yazıhanede. Akşam Edirne'den bir yağ fabrikasının boru, kazan onarımı önerisiyle ağzı kulaklarında gelen Siracettin Bey'e bozuldu bozulacaktı niyeyse. Olur, ayrıntılarını yarın görüşürüz deyip akşam kararırken ayrıldı iş yerinden. Yemek yedi Bursa sokağında bir lokantada. Bira içti, kalkıp ağır ağır Ağ Camii sokağından aşağı doğru yürümeye başladı serin bahar gecesinde. Kendisi gitmiyor da ayakları götürüyordu sanki. Abanozun kapısında bekleyen polisle göz göze gelmemeye çalışarak girdi sokağa. Yıllar önce bekarlık günlerinde ara sıra uğradığı şu genel evin görünümünde ne vardı değişen? Değişen kendisiydi yalnız. Birilerinin görmesinden korkarak bakınıyordu yöresine. Genç yetişkin, orta yaşlı bir sürü adam demir kapıların önünde toplaşmış, el kadar delikten itiş kakış içeriği dikizliyorlar, kapının her açılışında içerideki çıplak kadınlara bakıyorlardı açlıkla. Onların arasına mı karışacaktı şimdi? Yıllar önce bekarlığında daha, bugün gibi anımsıyordu. İşini bitirmiş, naşu, demir parmaklı pencereye, bitişik kapıdan çıkıyordu ki, içeri girmek için önündekileri iteleyen Zeynel'le burun buruna gelmişti. Oğlan önce şaşırmış, sonra utanır gibi olmuş, sırıtmaya başlamıştı birden. O günler yanında çalışan Amasyalı bir delikanlıydı Zeynel. Gülmeye vurarak sıyrılıp sokağa atmıştı kendini o da. Ertesi gün iş yerinde Zeynel'in başı önünde gülüşüne öteki olanlar da sinsice katılınca anladı öykünün yayıldığını. İyi mi ediyordu, kötü mü ediyordu pek düşünmeden. Ne sırıtıyorsunuz diye bağırdı birden. Abonos sokağı mı ulan burası, iş yeri. Canına sıçarım vallahi iş başında yılışanın. Oğlanlar ustalarından duymaya alışık olmadıkları bu sövgülü sözlerle İşin şaka götürmediğini anlayıp hemen çizgiye gelmişlerdi. Onun ödü patlamıştı oysa. Yalancıktan çatılmış kaşına, sesindeki yapay gürlemeye içinden nasıl güldüğünü anlayacaklar diye. Şimdi olsa öyle bir şey, düşüncesiyle bile ter basıyordu. Ne yapalım yani, artık genç değilsek de erkeğiz. Ulan Fehime Hanım, pek kalabalık olmayan bir kapıdan girip holdeki kanepelerde sessizce oturmuş bekleşen kadınlardan esmer ufak tefek biriyle çıktı yukarı, işini bitirip ayrıldı. Eve geldiğinde bir sıkıntı gelip oturdu içine, sindiremiyordu yaptığını.